14. ayrım. Sayfa 159. Mustafa Kemal yıllar önce hain ilan edildiği İstanbul'a eski imparatorluk yatıyla ve coşkulu kutlamalarla 1927 yılında döndü. Dolmabahçe Sarayı'na adeta kendisini kapattı ve 3 ay sonra dev bir eserle halkın karşısına çıktı. Bazen 2 gün boyunca gözünü kırpmadan çalışarak hazırladığına şahit olduğum nutuk mecliste tam 6 günde okundu. Çağdaş Türkiye'nin yaratıcısı kararlılıkla şekillendirdiği tarihi yine kendi yazmış ve nutuku Cumhuriyeti gençlere emanet ederek bitirmişti. Ey Türk gençliği! Birinci görevin Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır. 1928 Ankara. Zaman gençlerin yetiştirilme zamanıydı artık. Eğitimin iyileştirilmesi, okuma yazma oranının çoğaltılması gerekiyordu. Çağdaş okullar artmalıydı. Öğretmenler yetişmeliydi ve bunlar hızla yapılmalıydı. Mustafa Kemal Paşa bir sabah kalktı ve devrimlerinde sıranın yeni Türk harflerinin kabul edilmesine geldiğine karar verdi. Artık Türkçeyi Arap harfleriyle değil Latin harfleriyle öğretecekti halkına. O dönemde Anadolu'nun %3'ü okuma yazma biliyordu. Bu felaket tabloyu değiştirecek, öğrenmesi çok daha kolay olan Latin harflerini tüm ülkenin eğitim programına sokacaktı. Uzmanlara sordu. Böyle bir alfabe değişikliği kaç senede başarılır arkadaşlar? Her kafadan bir ses çıkıyordu. Bazı uzmanlar hatta İsmet Paşa bile tüm devlet işlerinin çıkmaza gireceğini, ülkede kaos olacağını düşünüyordu. Yeni bir sisteme geçmek için 15 yıl gerektiğini iddia edenler bile vardı. Sonunda dil bilimcilerden biri şöyle cevap verebildi. Paşam, bu değişim için en az 5 yıllık bir geçiş süresi gerekir. Ancak bu kadar sürede tüm ülke yeni harfleri öğrenir ve kullanır hale gelebilir. Mustafa Kemal her zamanki gülümseyişiyle cevap verdi. 3 ayınız var. Birkaç hafta sonra hepimize dönüp bir öğretmen olarak yola çıkma vaktidir dedi ve haftalarca ülkeyi gezdi. Daha önce bestelettiği Harfler Marşı'nda söyleyerek yeni harfleri halkına bizzat kendi öğretmeye başladı. O artık başkomutan değil, baş öğretmendi. Yeni Türk harflerini çabucak öğrenmek ve bütün yurttaşlara öğretmek en önemli görevinizdir. Bunu yurdunu seven her kişinin yapması gerektiğini unutmayın. Çünkü bir topluluğun %90'ı okuma yazma bilmezse bundan hepimizin utanması gerekir. Bu öğüdü duyan binlerce öğretmen okuma yazma bilmeyenlere yeni harflerle okuma yazma öğretti. 3,5 ayın sonunda artık halkın %25'i yeni harflerle okuyup yazabiliyordu. Mustafa Kemal yıllarca cephede düşmana karşı savaştı. Padişahlığa ve halifeliğe son verip laik cumhuriyeti kurdu. Bu yönetim şekline karşı gelenlerin isyanlarını bastırıp ülkenin ekonomik olarak büyümesi için pek çok atılım yaptı. Çok partili seçim çalışmaları başlattı, kültürel devrimlerini halka kendi tanıttı. Hatta pek çok kitap yazdı. Bir gün bile halkını düşünmeden uykuya dalmadı. Ama artık eskisi gibi değildi. Sürekli vatan için atan kalbi yorgun düşüyordu. 1930 İstanbul. Mustafa Kemal'i açık havada, doğada olmak ve yüzmek çok mutlu eder, rahatlatırdı. İstanbul'a geldiği zamanlar Florya'da sahil kenarında gezintilere çıkmayı çok severdi. Birlikte keyifli yürüyüşler yapardık. Eski zamanlardan konuşurduk, bol bol gülerdik. Çevredeki esnafla sohbet ederdik. Mustafa Kemal halkından uzak duran bir yönetici değildi. Onlarla her fırsatta iç içe olmaya çalışırdı. Florya'da yüzerken özellikle gençler ve çocuklar hiç utanıp sıkılmadan yanına gelir, birlikte şakalaşır, saatlerce yüzerlerdi. Bir gün yatıyla Yalova açıklarından geçerken sahil kenarında ulu bir çınar ağacı gördü ve yatını durdurup indi. Buraya çok küçük bir ev yapılmasını istedi. Ev hızla yapıldı ve kısa bir süre sonra Mustafa Kemal kız kardeşi Makbule ile evi ziyarete geldi. Bahçesinde dolaşırken evin bahçıvanı yanına geldi. Paşam, bu çınar büyüdükçe evin temeline ve çatısına zarar vermeye başladı. İzin verirseniz çok büyümeden kesmek isterim. Çınar ağacını kesmek de ne demek? Paşam, kesmezsek köşk yıkılabilir. Çok tehlikeli bir durum arz ediyor. O zaman köşkü yürütün. Duyduklarımıza inanamıyor, hepimiz hayretle Mustafa Kemal'e bakıyorduk. Koca evi nasıl yürütürüz paşam? E canım onu da ben mi öğreteceğim diyerek yoluna devam etti. Sonunda onun dediği gibi oldu. Köşkün temeli kazıldı, tramvay raylarına oturtuldu ve yana çekilip tekrar dikildi. onun için hiçbir şey imkansız değildi. Dipnot, kitapta bu bölüm yine çizgi roman şeklinde anlatılmış. Mustafa Kemal'i belki de doğada halkıyla olmaktan daha fazla mutlu eden tek bir şey vardı. Manevi çocuklarıyla olmak. Çünkü kurduğumuz cumhuriyeti yaşatacak tek şeyin çocuklar olduğunu biliyordu. Biz dostlarının çocuklarını da çok severdi. Hepsinin adlarını bilir, okul durumlarını sorar, hatta konuşmak isterdi. Kendi çocuğu olmamıştı. Bunun onu üzdüğünü birkaç kez ağzından kaçırdığı sözlerde fark etmiştim. Bir davette bir arkadaşımızın genç oğlunu gördüğünde şöyle demişti. Demek ben de genç yaşta evlenebilseydim benim de seninki kadar çocuğum olacaktı. Paşam, bütün millet sizin çocuklarınızdır. Evet, ben de bunda teselli buluyorum. Gerçi her işte bir hayır vardır. Bir gün yeni doğmuş bir tayım ölmüştü de günlerce kendime gelememiştim. Kim bilir çocuğuma böyle bir şey olsa ne hallere düşerdim. Mustafa Kemal çocuk sevgisini manevi çocuklarıyla gideriyor, hepsiyle tek tek ilgileniyordu. Bu ilgisini de örnek olmak için halkına özellikle gösteriyordu. Belki de dünya üzerinde çocuklarla bu kadar ilgilenen tek liderdi. O yıllarda Amerika'nın başkanı Roosevelt, Mustafa Kemal'in çocuklarıyla çekilmiş bir videosunu görmüş ve ona bundan dolayı övgü dolu bir mektup göndermişti. Çocukları Abdurrahim, Afet, Nebile, Sabiha, Rukiye, Zehra, Mustafa ve Ülkü'nün örnek gençler olarak yetişmesi onun için çok önemliydi. Çağdaş bir toplumun ancak iyi eğitim gören ve yaratıcılıkları kısıtlanmayan çocuklarla oluşabileceğine inanıyordu. Afet'in üstün akademik başarıları, Sabiha'nın dünyadaki ilk kadın savaş pilotu olması onu gururlandırıyor, gençlere yeteri kadar güvenilir ve destek verilirse başarılı sonuçlar alınacağına inanıyordu. Selanikli bir aileden gelen Afet, 1925 yılında genç bir öğretmenken Mustafa Kemal'le tanışmış, manevi kızı olmayı büyük bir onurla kabul etmiş ve o andan itibaren Atatürk'ün son nefesine kadar hep yanında olmuştu. Afet hem ona Selanik'i hatırlatan hemşerisi, hem dostu, hem kızı hem de kültürel devrimlerin yoldaşıydı. Küçük Ülkü ise dünya üzerinde istediği her şeyi istediği zamanda Mustafa Kemal'e yaptırabilen tek kişiydi. 3 yaşlarında saraya girip de "Atatürk'üm neredesin?" diye bağırınca o koca Atatürk neyle ilgileniyorsa ilgilensin bırakır ve onunla oynamaya koşardı. Ülkü Mustafa Kemal'in kucağından inmez, özel eşyalarını karıştırır, resmi belgelerin üzerine resimler çizer, yabancı üst düzey misafirlerin önünde bile Mustafa Kemal'le oynar, dans ederdi. Mustafa Kemal onun hiçbir isteğini geri çevirmez, hiçbir yaramazlığına kızmazdı. Mustafa Kemal o gün çok heyecanlıydı. Uzun zamandır onu böyle mutlu görmemiştik. Birazdan 10. yıl konuşmasını yapacaktı. Halkıyla birlikte kurduğu cumhuriyeti 10. yaşına getirmişti. 29 Ekim 1933, Ankara. Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları bütün ülkede ve özellikle Ankara'da çok coşkulu geçiyordu. Mustafa Kemal'in kısa ve etkili konuşması biz dinleyenleri çok duygulandırmıştı. Sık sık alkışlarımızla, sevinçli haykırışlarımızla kesiliyordu. Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın 15. yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Sen de yanındaydın Muzaffer. Hatırlıyor musun? Annen kutlamaların şerefine sana beyazlar giydirmişti. Mustafa Kemal konuşmaya başlayınca ufacık elinle elime sarılmıştın. Kapkara gözlerini heyecanla açmış, "Baba çok mutluyum" demiştin. Kulağımda Mustafa Kemal'in sesi, gözlerinin önünde senin gülen yüzün aklından hiç çıkmaz. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Tören alanı öyle güzel süslenmişti ki bu süse tüm davetliler en güzel elbiselerini giyerek katılmıştı. Meydan çok kalabalıktı. Askerler, milletvekilleri, pek çok ülkeden gelen davetliler, sanatçılar, gösteri yapan gençler ve halk büyük bir neşeyle atasının sözlerini dinliyordu. Fakat yaptıklarımızı asla yeterli göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Mustafa Kemal'in konuşması bitince 10. yıl marşı çalmaya başladı. Bu marş kısa bir süre sonra bütün ülkenin ezberine kazınacak ve 5 yıl sonra Mustafa Kemal hasta yatağında yatarken bu marşla az da olsa acılarını dindirecekti. Mustafa Kemal henüz lisedeyken bizlere söylediği gibi önce ülkesinde barışı ve huzuru sağladı, sonra da diğer ülkelere barış mesajları vermeye başladı. Onun en büyük amacı yurtta barış, dünyada barış ilkesine ulaşabilmekti. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı süresince Rusya'dan Yunanistan'a pek çok ülkeyle dostluk ilişkileri kurdu. İran Şahı'ndan İngiliz Kralı'na, Japon Veliahtı'ndan Mısır Hıdvi'ne kadar yüzlerce misafir ağırladı. Kurduğu modern cumhuriyeti herkese göstermek istiyordu. Kısa sürede tüm dünyanın saygı duyduğu dahi bir lider olarak tanındı. Dünyaca ünlü bir başka dahi Albert Einstein Atatürk'e yazdığı bir mektubu "Sizin sadık hizmetkarınız olmaktan şeref duyarım" diye bitirmişti. Amerikan başkanının bir söyleşisinde Mustafa Kemal hakkında söyledikleri onun kişiliğinin özetiydi sanki. O, sultanların bütün saraylarını ele geçirme ve çeşitli harem eğlencelerini yapma imkanına sahipken halk arasında gezmeyi, gülmeyi ve eğlenmeyi, her şeyi halkıyla paylaşmayı seçmiştir. Gerçekten de Mustafa Kemal öldüğünde Dolmabahçe Sarayı'nda kendisine ait sadece 3 eşya tespit edildi. Termometre, saat ve üzerindeki ağaçlara bakarak gözlerini yumduğu bir tablo.